Ayrım 40, sayfa 575, 8. Ertesi günü öğle üzeri Şangoan Pandi atını sürüp ilçeden köye geldi. Çok kızgındı ve ilçe subaylarına yaptıklarının hesabını soracaktı. Ama belediye başkanının ofisinden çıktığında kızgınlığı çoktan geçmişti. Belediye başkanının eşliğinde bizi görmeye geldi. Onu 6 aydır görmemiştik ve ilçe merkez karargahında ne yaptığından haberimiz yoktu. Geçen 6 aya kıyasla zayıflamıştı. Bluzunun öndeki kurumuş süt lekeleri onun emzirdiğinin belirtisiydi. Ona soğuk soğuk baktık. Annem, Pandi, anan ne suç işlemiş diye sordu. Pandi pencereden dışarı izleyen belediye başkanına baktı. Gözleri yaşlarla dolmuş bir halde. Ana, biraz daha sabredin. Hükümete güvenin. Hükümet masum insanları cezalandırmaz dedi. Pandi yutkunarak bizi teselli etmeye çalışırken Beyazat Gölü'nün hemen dışındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı Han Bilgin'i Ding'in aile mezarlığının orada Kumlutepe köyünden Tilki Donu'na girmiş Cüyü Peng Xian adlı dul bir kadın siyah bir çakıl taşıyla ritmik hareketlerle Han Bilgin'i Ding'in şanlı kahramanlıklarını övgülerle dolu olan mezar taşına vuruyordu. Çakıl taşından çıkan keskin sesler bir ağaç kakanın çıkardığı tık tıklarla iç içe geçiyordu. Gri bir saksanın yelpazeyi andıran beyaz kuyruğundan düşen tüyler ağaçların arasında süzüldü. Cüyü Feng Xian bir süre mezar taşına vurduktan sonra mezarın önündeki sunağa oturdu. Yüzü pudralanmıştı ve üzerindeki giysiler çok bakımlıydı. Koluna astığı üzeri örtülmüş küçük bambu sepetle baba evini ziyarete giden yeni evlenmiş bir genç kızı andırıyordu. Mezar taşının arkasından birden Sima Ku çıkıverdi. Cüyü Feng Xian korkuyla geriye doğru sıçrayıp kahrolası hayal et, beni öylesine korkuttun dedi. Sima Ku, neden korkuyorsun ki? Senin gibi bir tilki ruhu da hayaletten korkar mıymış canım dedi. Cüyü Feng Xian, demek öyle ha, dilin hala çok keskinmiş dedi. Nasıl, çok keskin olmalı, şimdiye kadar hiç bu kadar iyi olmamıştım dedi Sima Ku. Şu tosba torunları beni yakalayacaklarını düşünüyor. Ha ha, rüyalarında görürler. Sonra koynundaki makinalı tüfeğe vurdu iki kez. Pat pat diye ardından belindeki Alman yapım mavzeri ve kılıfındaki Browning'e vurarak kaynanam benim Goyme Kuzeydoğu bucağını terk etmemi istiyor. Neden böyle bir şey yapacakmışım ki? Burası benim evim. Sevdiklerimin kemikleri buralarda gömülü. Buradaki her bir ot, her bir ağaç, her bir dağ ve her bir nehir benim akrabamdır. Burası benim hayattan zevk aldığım yer. Burada bir de senin gibi ateşli bir tilki ruhu varken sen söyle ben buradan nasıl ayrılabilirim dedi. Sazlıklardan bir grup yapan ördeği telaşla havalandı. Cüyü Feng Xian elini uzatıp Sima Ku'nun ağzını kenarına tuttu. Sima Ku onun elini yüzünden çekerken bir şey olduğu yok. Daha biraz önce orada 8. yol ordusuna dersini verdim. O yaban ördekleri leş yiyici akrabalar akbabalar yüzünden kaçışmıştır dedi. Cüyü Feng Xian Sima Ku'yu mezarlığın derinlerine sürüklerken sana söyleyecek önemli haberlerim var dedi. Dikenli ve sık çalıları yarıp büyük bir mezarın içine girdiler. Dikenler Cüyü Feng Xian parmağına batınca kadın amanın dedi. Sima Ku boynundan makine tüfeğini indirip bir fener yaktı. Sonra arkasına dönüp Cüyü'nün eline uzanarak ilgili bir tavırla elin çizildi mi dur bir bakayım diye sordu. Kadın elini geri çekmeye çalışırken yok bir şey sorun değil dedi. Ama Sima Ku çoktan kadının parmağını ağzına almış ve kuvvetli bir şekilde parmağını emiyordu. Cüyü Feng Xian seni kamine emici vampir diye inledi. Sima Ku parmağı tükürüp dudaklarını kadının dudaklarına yapıştırdı. O koca elleriyle kadının memelerini kaba bir şekilde avuçladı. Cüyü Feng Xian heyecandan titreyince kolundaki sepeti düşürdü. Sepetin içindeki kırmızı kabuklu yumurtalar tuğla döşenmiş zeminde yuvarlanmaya başladı. Sima Ku kadına sıkıca sarılıp havaya kaldırdı. Ardından onu geniş, ahşap bir tabut kapağının üzerine yatırdı. Sima Ku tabutun kapağı üzerinde çırılçıplak uzanmıştı. Gözlerini hafifçe kısmış, diliyle uzun süredir kesmediği kirli ve sarı bıyıkların uçlarını yalıyordu. Cüyü Feng Xian'ın ince ve yumuşak parmakları Sima Ku'nun koca elinin kalın parmaklarının eklemlerini okşuyordu. Birden o yanan yüzünü Sima Ku'nun kemikli ve vahşi bir hayvan gibi kokan göğsüne dayadı. Sima Ku'nun derisini parça parça ısırırken umutsuz bir ses tonuyla ''Seni şeytan herif, işler yolunda giderken beni arayıp sormazsın ama başın sıkışınca soluğu üzerimde alırsın. Seninle olan kadınların sonu iyi olmaz, bunu biliyorum ama kendime söz geçiremiyorum işte. Sen önüme geçip kuyruk sallayınca dişi bir köpek gibi peşine düşüyorum. Söyle bakalım seni şeytan, kadınları hiçbir şeyi umursamaz bir hale sokup peşinden koşturmayı nasıl beceriyorsun?'' Önlerinde bir ateş kuyusu olduğunu bal gibi bildikleri halde gözlerini kocaman açıp yine de kuyuya atlıyorlar. Nasıl bir büyü yaptın? Dedi. Timoku kadının dediklerine üzülmüştü ama yüzünde gülümseyen bir ifadeyle kadının elini alıp göğsünün üzerinde kalbinin atışını hissedebileceği bir yere bastırıp bunun sayesinde dedi. Benim gerçek kalbimi kadınlara adadım ben. Cüyü Fengşen başını sallayarak ama senin sadece bir kalbin var. Kalbini aynı anda kaça bölebilirsin ki dedi. Kaça böldüğüm önemli değil. Kalbimin her bir parçası gerçektir. Onun dışında bir de bu var dedi. Çapkın bir gülümsemeyle kadının elini aşağı sürüklerken. Cüyü Fengşen elini kurtarıp onun dudaklarına çimdik atarak senin gibi bir canavarla nasıl baş edeceğim ben? Şurada uyuduğun şu tabuta kadar kovalamışken bile hala o aptal oyunlarını oynuyorsun dedi. Simaku gülerek sizler ne kadar çok böyle davranırsanız ben de bu kadar çok oynarım. Kadınlar gerçek birer hazine, hazinelerin içindeki en değerli hazineler dedi. Ardından tekrar memelere uzanınca kadın seni zampara olamaz dedi. Sizin evde büyük bir olay oldu. Simaku kadını ellemeye devam ederken ne olayı diye sordu. Cüyü Fengşian, senin kaynanan, büyük ve küçük baldızların, senin oğlan, kaynın, beşinci baldızının kızı ve ağabeyin hepsi tutuklandı. Senin evin avlusundaki bir odaya kapatıldılar. Her gece kirişleri asıp kamçı ve sopalarla işkence görüyorlar. Çok acı bu. Eğer iki gün daha sürerse işleri biter dedi. Timaku'nun eli Cüyü Fengşian'ın göğsünde dondu kaldı. Tabuttan aşağı atlayıp tüfeğini kaptığı gibi ileriye atılmaya yeltendi. Cüyü Fengşian onu belinden yakalayıp böyle gidersen ölüme davetiye çıkarırsın dedi. Simaku sakinleşip tabutun yanına oturdu, bir tane yumurta yedi. Dikenli çalıların arasından süzülen güneş ışınları şişmiş yanaklarıyla ağarmış favorilerin üzerine vuruyordu. Yumurta sarısı boğazına takılınca öksürmeye başladı, yüzü morardı. Cüyü Fengşian onun sırtına vurdu, boynunu ovdu, yumurta sarısı sonunda boğazından geçip midesine iniverdi. Cüyü Fengşian'ın yüzü ter içinde kalmıştı nefes nefese. Anam babam, korkudan öldürecektin beni dedi. Simaku'nun yanaklarından iki tane çok büyük gözyaşı damlası süzüldü. Birden ayağa fırlayınca başını neredeyse mezarın içindeki tonozlara çarpıyordu. Gözlerinden nefret dolu alevler yükseldi. Sizi piç kuruları, hepinizin derisini canlı canlı yüzeceğim diye öfkeyle kükredi. Ne olur gitme yalvarırım dedi Cüyü Fengşian, Simaku'ya sarılıp. Topal Yang seni oltaya düşürmeye çalışıyor. Hatta benim gibi uzun saçlı yaşlı bir kadın bile görebiliyor bu kardeşin ne yapmak istediğini. Aklını başına devşir. Öyle tek tabanca pusuya atlayınca sağ çıkacağını mı sanıyorsun? Peki sen söyle o zaman ne yapayım? Kaynananın sözünü dinle. Uzaklara gidip yükseklere uç. Eğer sana yük olmayacağımı bilsen ben de seninle giderim. Ayakkabı tabanlarımın peşinde koşmaktan erise bile pişman olmam. Simaku onun elini sıkıca tutup içten bir tavırla. Ben Simaku, gerçekten çok şanslı bir adamım. Hayatım boyunca hep iyi kadınlarla karşılaştım. Hepsi benimle birlikte savaş alanına çıkabilecek yürekli kadınlardı. Bir adam hayatta daha ne isteyebilir ki? Ama bir daha sizlere zarar vermeyeceğim. Fengşian, hadi git. Bir daha sakın beni arama. Öldüğümü duyarsan da sakın üzülme. Artık ölsem de gam yemem. Çünkü iyi bir hayat yaşadığı biliyorum. Cüyü Fengşian'ın gözleri doldu. Üst üste başını salladı. Başını öneyip saçının öküz boynuzundan yapılmış bir tarak çıkarıp Simaku'nun yarısı siyah, yarısı beyaz birbirine girmiş saçlarını taramaya başladı. Saçlarına yapışmış olan ot parçalarını, kırık salyangoz kabuklarını ve küçük böcekleri taradı. Sonra ıslak dudaklarıyla onun derin kırışıklarla dolu olan alnını öpüp dingin bir sesle ''Seni bekleyeceğim'' dedi. Sonra sepetini alıp kamburunu çıkardı. Dikenli çalıları yarıp mezardan çıktı. Simaku o ayrıldıktan sonra bile uzun bir süre hareketsiz oturdu. Gözleri o göz kamaştırıcı ışıkta hafifçe sallanan dikenli çalıların dallarına baka kaldı. Ertesi günün sabahı Simaku mühimmatlarını mezarda bırakarak dışarıya çıktı. Beyaz at gölüne yürüdü. Kendini bir güzel yıkadıktan sonra manzarayı seyrede almış bir turist gibi göl boyunca etrafına bakınarak yürüdü. Biraz sazlıkların içindeki kuşlarla konuştu. Biraz patikadaki küçük tavşanlarla yarıştı. Sonra bataklığa yöneldi. Birkaç adımda bir bataklıktaki kırmızı beyaz vahşi çiçeklerden birini koparıp kokluyordu. Daha sonra çayırlarda gezinip uzakta güneşin altın sarısı ışıkları altında parlayan yatan öküz dağlarını izledi biraz. Mon Nehri'nin taş köprüsünde sanki köprünün sağlamlığını sınamak istermiş gibi zıplamaya başladı. Küçük köprü sallanmaya ve inlemeye başladı. Yaramaz bir çocuk gibi bacakların arasındaki şeyi dışarıya çıkardı. Sonra başını eğip çıkardığı şeye bakındı. Gördüğü şeyi beğenen bir tavırla üzerinden dumanlar çıkan çişini yaptı Nehre. Sidiye'nin suda çıkardığı şarıltıyla birlikte bağırmaya başladı. Ah ah ah ya ya ya. Bağırtısı vahşi topraklar üzerinde yankılanıp ona geri döndü. Sedin üzerinde keçi güden şaşı gözlü bir çobanın kırbacını şaklatması Simaku'nun dikkatini çekti. Çocuğa doğru baktı. Çocuk da ona baktı. İkisi böyle karşılıklı bakışırken gülmeye başladılar. Simaku gülerek ''Ufaklık ben seni tanıyorum'' dedi. ''Bacakların armut ağacından, kolların kayısı ağacından. Ananla ben çamur yoğurup sana küçük bir pipi yapmıştık.'' Çoban sinirlenerek ''Ananı sikeyim'' diye küfretti. Bu alaycı küfür Simaku'nun içine oturdu. Gözleri dolu derin derin içini çekti. Çoban kırbacını bir kez daha şaklatıp keçi sürüsüyle birlikte gün batımına doğru yürüdü. Batan güneş kırmızı mor yüzüyle ağaçların üzerine eğilmişti. Çoban uzun ülgüsünü sürüyerek tiz ve çocuklu bir sesle şarkı söylüyordu. 1937 yılıydı. Japon şeytanları girdi ovalara. Önce Marco Polo Köprüsü'nü aldılar, sonra Şanhai geçidini. Bizim Yinan şehrine kadar gelen bir demir yolu yaptılar. Japon şeytanları top patlattı. 8. yol ordusu tüfeklerini kurup nişan aldı. Pat diye vuruldu bir Japon subayı. Bacakları havaya kalktı, ruhu batıya havalandı. Şarkı daha bitmeden Simaku'nun gözleri sıcak gözyaşlarıyla dolmuştu. Acı acı yanan gözlerini ovuşturarak taş köprünün üzerine diz çöktü. Sonra nehir kenarında gözyaşına bulanmış yüzünü yıkadı. Üzerindeki tozları silkeledi, rengarenk çiçeklerle bezenmiş setin üzerinde yavaş yavaş yürümeye başladı. Akşam inerken gökteki kuşlar hüzünlü çığlıklar attı. Gökteki renk paleti zenginleşti. Etraftaki yabani çiçeklerin kiminin ağır, kiminin hafif kokuları Simaku'yu sarhoş etti. Ardından yabani otların kiminin acı, kiminin baharatlı kokusu Simaku'yu kendine getirdi. Gök ve yer çok uzak göründü gözüne. Sonsuzluk göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi yanından. Çok derin bir hüzünle boğuldu birden. Sedin tepesindeki gri patikayı yumurtlayan çekirgeler kaplamıştı. Yumuşak karınlarını sert çamurlu toprağa sürterken arada vücutlarını dikleştiriyorlardı. Bu halleriyle hem çok acı çekiyor hem de çok mutlularmış gibi görünüyorlardı. Simaku yere çömelip eline bir çekirge aldı. Çekirgenin o uzun, dalgalanan eklemsiz karnını incelerken birden kendi çocukluğunu ve ilk aşkını hatırladı. O ince kaşlı ve beyaz yüzlü kadın babası Sima Weng'in cariyesiydi. O kıvırdaklı burnunu kadının memelerine sürtmeyi ne kadar da çok severdi. Köy gözlerinin önünde uzanıyordu. Mutfak bacalarından dumanlar tütüyordu. Gittikçe ağırlaşan bir insan kokusu duydu. Yere eğilip vahşi bir krizantem kopardı. Aklına takılan geçmişe ait görüntüleri, bencil düşüncelerini unutmak için çiçeği kokladı. Ardından kendi evinin güney avlusunun duvarına yeni açılmış deliklere doğru yürümeye başladı, bilinçli bir hareketle. Delikte saklanmakta olan bir milis dışarı fırladı, tüfeğini kurup kükredi. Kıpırdama! Sakın bir adım daha atayım deme. Simaku alaycı bir gülümseme takınıp, burası benim evim dedi. Bir an dona kalan nöbetçi havaya birer ateş edip deli gibi bağırdı. Simaku geldi, Simaku geldi. Simaku tüfeğini sürükleyerek kaçan milisin ardından nereye koşuyor bu adam böyle gerçekten diye mırıldandı. Sarı krizantemden bir nefes daha koklayıp çocuk çobanın söylediği anti-Japon şarkısını mırıldanmaya başladı. Şık bir giriş yapmak istemişti ama ilk adımını boşluğa basınca utanç içinde onu yakalamak için duvardaki deliklerin önüne açılmış bir çukurun içine düşüverdi. İlçeden gelip gece gündüz duvarın ardındaki tarlalarda gözcülük yapan bir güvenlik grubu saklandıkları yerden fırladılar. Onlarca kapkara namlu deliği çukurun içindeki Simaku'ya çevirdi. Çukurun dibindeki sivri bambu çubuklar Simaku'nun ayağını delmişti. Simaku acı bir sırıtışla sövdü. Beyler bu saçmalık da neyin nesi? Gelmiş kendim teslim oluyorum. Sizlere yaban domuzu tuzağıyla beni yakalamaya çalışıyorsunuz. Baş müfettiş elini uzatıp Simaku'yu yukarıya çektikten sonra kelepçeleri ustalıkla Simaku'nun bileklerine geçirdi. Simaku, Shangwan ailesini serbest bırakın. Buraya yaptıklarımın cezasını çekmeye geldim diye bağırdı. Ayrım sunu sayfa 582.